Ayrım 12.
Kaptan oğluna verdikleri kararı açıkladı. Duruşmanız bitti. Suçlusunuz. Çavuş Lukas ile Erstratis'i vurduğunuz yerde Cuma'da asılacaksınız. Arif kaptanla İsmail dingin karşıladılar kararı. Duruşmanın başından beri kaptan ne yapar nasıl davranırsa oğlu da hep öyle yapıyor, onun gibi davranıyordu. Kaptanın yüz derisi altında kanı çok kısa bir süre donar gibi oldu ama daha jandarmalar arasında duruşma salonundan çıkarken rengi yerine geldi. Oğlu da onunla birlikte önce soldu, sonra kanlandı. Bir hafta daha Beyaz Kule'de hapis kaldılar. Bu bir hafta içinde karar her neyse gittiyse gitti, onandı, geri döndü. Bir hafta sonra sabah erkenden bir onbaşı yanında iki jandarma ile geldi. Arif kaptanla oğlunu gardiyandan teslim aldı. Hücrelerinde İsmail'i sol bileğinden babasının sağ bileğine kelepçeledi. Hapishaneden çıkardı. Temmuz sabahın 6.30'uydu. Sıcak bir gün başlamıştı şimdiden. Rıhtımın kara yanında, yüksek yapıların dibinde gölgede kalan kaldırımlar gecenin serinliğini koruyordu henüz. Baba oğul kolları birbirine kelepçeli, önlerinde onbaşı, arkalarında süngü takmış iki jandarma arasında, sokakların, caddelerin ağızlarında, güneşin yakıcılığını beyinlerinde duya duya, Eleftherias alanına kadar rıhtımın gölgeli yanını izlediler. Oradan yukarıya dönüp istasyona geldiler. Selanik, her dilden, her dinden, her çeşit insanın kaynaştığı bir kentti o dönemde. Doğu Akdeniz'in Marsilyası olarak anılırdı. Makedonyalı, Teselyalı, Giritli Rumlar, Müslüman Türkler, Bulgarlar, Sırplar, Ulahlar, Yahudiler, Çingeneler, Fransız askerleri omuz omuza dolaşırlardı sokaklarında. Günün hemen hemen her saatinde sokaklarda insan vardı. Dışarıdan mal almaya gelen Taşçalı tüccarlar, eğlenmeye gelen Makedonyalı çiftlik beyleri doldururdu otellerini. Kaldırımlarda güneşlenen işsiz güçsüz serseriler, ayakkabı boyacıları, çığırtkan gazete satıcıları, sayısız çalgılı gazinoları, orospuları, pezevenkleri, esrar satıcılarıyla gürültüsü hiç dinmeyen kent gece gündüz uğuldar dururdu. Venizelos'un küçük gönüllü ordusuyla Fransızların yanında Sırpların yardımına koşması etkilememişti kentin yaşayışını. Bölgedeki 50 bin aşkın Fransız İngiliz askeriyle onların subayları bütün paralarını kentin meyhanelerine, genel evlerine bırakıyorlardı. Barış'ın alışkanlıkları her zamanki gibi savaştan daha tatlı geliyordu. Selaniklilere savaş kentin çok uzaklarındaydı zaten. Çanakkale'de manastırın doğusunda geçiyordu. Arif kaptanla oğlu jandarmalar arasında rıhtımdan geçerlerken çoğu kahvelerle dükkanlar açıktı. Selaniklilerin kendi işlerinden, uğraşlarından önde gelen bir merakla benimsedikleri bir şey varsa o da kentlerinde gördükleri her yabancıyla, her yeni yüzle, olup biten her olayla ilgilenmekti o dönemde. Göğsüne kadar inen, sakalı gerilmiş kocaman bir davulu andıran göğsü, iri görkemli yapısıyla Arif kaptan ile 10 yaş genç görünüşteki oğlu, önlerinde arkalarındaki jandarmaları, bileklerindeki kelepçeyle karşılaştıkları Selaniklilerin çok çabuk ilgisini çektiler. Kahvelerde oturanlar altlarındaki sandalyeyi iterek kalkıp dışarı fırlıyor, yollarına çıkanlar durup bakıyorlardı arkalarından. İçlerinden daha meraklılar jandarmaların arkasına takılıyor, ağızlarından laf kapmaya çalışıyorlardı. Kim bunlar, suçları ne? Jandarmalar bütün bu soruları karşılıksız bırakıyorlardı ama bütün rıhtım bir uçtan bir uca, anlaşılmayan bir kaynaktan öğrenmek istediğini öğrenmişti. Selanikliler her konuda olduğu gibi ikiye ayrıldılar baba oğlun arkasından. Yunanistan daha yeni girmişti savaşa. Venizelos bir ay olmuştu Atina'da hükümet kuralı. Venizelosçular halkı orduya gönüllü katılmaya çağırırken kralcılar ordudaki askerden kaçmaya kışkırtıyorlardı. Savaşın yaratacağı kara borsaya fiyat artışlarına umut bağlamış dükkan sahipleri sabah erkenden kahveye gazete okumaya çıkmış, Venizelosçu emekli subaylar sesleri yükselmiş, öfkeli bir görünüş içindeydiler. Aferin jandarmaya, aferin mahkemeye diyorlardı. Aralarında baba oğlu ipte göremeyeceklerine yananlar vardı. Sabah sabah denize karşı bir bardak çay içmenin tadını çıkarmak için rıhtıma inen Selanikliler ise artık geçmişte kalmış, unutulmuş bir savaşta ölenlere eskisi kadar acıyamadıkları gibi öldürenlere de eskisi kadar kızamıyorlardı. Onlara kalırsa kaçanların kendi acıları, kendi çektikleri kendilerine yeterdi. Manastır treninin kalkmasına daha 50 dakika vardı. Onbaşı istasyon inzibat komutanının önünde bıraktı hükümlülerle jandarmaları. Yolculuk işlerini tamamlamaya gitti. İstasyon sokaklardan serindi. Bekleme salonundaki sıralar doluydu şimdiden. Niçelerin önünde işsiz güçsüzler, erken gelen yolcular dolanıyordu. Treni beklerken oyalanacak konu arayanlar Arif Kaptan'la oğlunu seçmekte gecikmiyorlar. Jandarmalara yaklaşarak az önce rıhtımdaki meraklıların sorularını sıralıyorlardı. Kim bunlar? Ne yapmışlar? Nereye götürüyorsunuz? İlk iki soruyu tanımıyoruz, bilmiyoruz diye geçiştirseler de yolculukları hakkında bilgi alabilecekleri için üçüncüye doğru karşılık vermek jandarmaların işine geliyordu. Kaylara. Kaylara mı? Kaylara. Oradan da Cuma'ya. Epey yol. Ekşi suda trenden ineceksiniz. Oradan öteye tren yoktur. Neyle gideceksiniz? Jandarmalar boynu bükük mırıldanıyorlardı. Bakalım. Araba tutmanız gerekir. Jandarmalar ne diyecekler diye Arif kaptanla oğluna bakıyorlardı yan yan. Kaptanla oğlu susuyorlardı. Tutarlar belki. Belkiyle olmaz, şart. Bu sıcakta başka türlü çekilmez o yol. Yaya 6 saat tutar. Arif kaptanla oğluna içlerinden araba tutun diye akıl öğretenler oluyordu. Kaptan Rumca bilmiyor, anlamıyor gibi davranıyordu söylenenleri. Oğlu ona uyuyordu. Rıhtımda konuşulanlar baba oğlun arkasından çok geçmeden istasyona ulaştı. Yolcuların çoğu yakın savaşlarda oğullarını, erkeklerini yitirmiş Teselyalı, Makedonyalı köylü kadınlarla erkeklerdi. Omuzlarında heybeleri, ellerinde sepetleriyle bekliyorlardı treni. Öğreneceklerini öğrendikten sonra yine de düşman gibi bakmıyorlardı baba oğula. Çünkü savaşta öldürülenlerin de karşılığında yakınlarından ölüler verdiklerini bilirlerdi. Bu hesaplaşmayı sürdürenler hiçbir dönemde yakınlarının acısını duyanlar değildi zaten. Kaba dayılık taslayan iki serseri polise yağcılık etmelerine fırsat çıktığı için baba oğula namussuz hergeleler, boğmalı sizi diye saldırmaya kalktı. Araya giren bir inzibat eri saldırganları uzaklaştırdı. Jandarmalar ise kayıtsızdılar bu tepkilere. Duruşlarından bu sıcak günde yapacakları yolculuktan başka hiçbir şey düşünmedikleri anlaşılıyordu. Kalkmasına yarım saat kalan tren perona çekildi. Onbaşı biletlerini, öbür kağıtlarını getirip onları Cuma'ya götürecek iki jandarmadan daha uzun boylu olana verdi. İstasyondan ayrıldı. Yolcular yiyecek sepetleriyle trene binmeye başladılar. Uzun boylu jandarma yolda ne yiyeceklerini sordu kaptana. Sabah hiçbir şey yemeden çıkmışlardı hapishaneden ama acıkmaktan çok susamışlardı. Onbaşı su şişelerini yanlarına almalarına izin vermemişti. İstasyonun önü içe gezici satıcılarla doluydu. Peynirli kıymalı börek satanlar, poğaçacılar, simitçiler, şerbetçiler, kuru yemişçiler dolanıp duruyorlardı yolcular arasında. Biraz ötelerinde bir çay kahve büfesi vardı. Kaptanla oğlu büfecinin sağa sola çay kahve limonata da taşıyan çıraklarıyla önlerinden geçen şerbetçilerden gözlerini ayıramıyorlar. Belki izin vermezler diye susuzluklarını jandarmalara söylemiyorlardı. Jandarma ne yiyeceklerini sorunca kaptan cesaretlendi. Önlerinden büfecinin çırağı geçiyordu. Kabul ederseniz önce hep beraber birer çay içsek. İki jandarma bakıştılar aralarında. Ekşi suda tutulacak arabayı hatırlayarak kırmadılar. Kaptanın bu isteğini, kaptan ile oğluna birer çay getirmesini söylediler çırağa. Herkesin önünde onların çayını içmekten çekindiler. Kaptan çayları gelmeden kuşağının arasından sol eliyle para kesesini çıkardı. Yarım drahmi verdi uzun boylu jandarmaya. Yoldan yemek için ekmek, peynir, üzüm almasını istedi. Sonra büfeye dikti bakışlarını. Bardak kuruladığı peşkiri omzuna atmış, beyaz gömlekli, kırmızı kuşaklı, düğmeleri açık lacivert yeleğinin sağ yanında kocaman bir saat kösteği sallanan uzun siyah bıyıklı Rum büfecinin semaverden çay bardaklarını doldururken kendilerine baktığını gördü. Çaylarını içtiler. Kaptan para kesesini bir kez daha çıkardı. Çırağa çayların parasını ödemek istedi. Çırak çay bardaklarını ellerinden kapıp giderken istemez dedi. Başıyla patronunu işaret etti. Kaptan sol elini göğsü üstünde götürerek teşekkür etti büfeciye. Adam önündeki leğene eğilmiş bardak yıkıyor, işine dalmış görünüyordu o sırada. Önemi yok anlamına çok hafif bir baş devinimiyle yine de karşılıksız bırakmadı kaptanı. Adam besbelli hikayelerini müşterilerinden dinlemiş, ölüme gittiklerini biliyordu baba oğlun. Bindiklerinde trenin kalkmasına 15 dakika vardı. Bileklerindeki kelepçe yürürken adımları, kollarının sallantısı birbirine uyarsa zararsızdı. Oturdukları sırada kelepçeli kolunu kullanacak olan önceden hafiften öbürünü uyaracak olursa demir bileklerini vurmuyordu. Vagonun basamakları önünde kaptan kelepçeli kolunu kaldırabildiği kadar havada tutarak önden yol verdi oğluna. Ardından kendi sol eliyle kapıyı asılarak bindi trene. Sol elini sandığından daha iyi kullanabildiğini gördü. Üçüncüde tahta sıralı bir kompartmanda pencerenin iki yanında jandarmalarıyla karşılıklı oturdular. Onlar kompartmana girdiklerinde içeride kapı yanında oturmuş esnaf kılıklı bir Yahudi vardı. Adam bıçağı elinde şeftali yiyordu. Gelişlerini soğuk karşıladı. Bacaklarını biraz geri çekerek geçmeleri için yol verdi. Şeftalesini çabuk çabuk yedi bitirdi. Silahlı saçı sakallı kelepçeli yol arkadaşlarından ürkmüştü. Kalktı başı üstündeki seleden yol çantasını ayakları arasından meyve sepetine aldı. Yemeğe hazırlandığı ikinci bir şeftali ile çakısını sağ elinden sol eline aktardı. Bitişik kompartmana geçti. Jandarmalar Yahudinin arkasından gülüştüler. Kaptan kuşağının arasından tütün tabakasını çıkarıp kelepçeli elinin parmakları arasında bir cigara sardı. Tabakayı jandarmalara uzattı. İkisi de cigara başlamamışlardı daha. Almadılar. Kaptan ilk kez ilgilendi onlarla. Oğlu ile akrandılar. Belki de oğlundan birer ya da ikişer yaş küçük. Sağlam yapılı çocuklardı ikisi de. Bize göre seçmişler diye düşündü. Köylü olmalıydılar. Sıkılgandılar. Kendisiyle göz göze gelmekten kaçınıyorlardı. İkisi de esmerdiler. Biri gözleri zeytin yeşili, alnı biraz dar, düzlenecek kadar dalgalı saçlı, öbürü geniş alınlı, sık kıvırcık saçlıydı. İlkinden biraz daha uzun boyluydu. Kendilerine yiyecek alan oydu. Biletleri, askeri mahkemenin kararını da içeren kağıtlar hep ondaydı. Trenin kalkmasına yakın siyahlar içinde hafif kamburlaşmış yaşlı bir kadın göründü kompartmanın kapısında. Yer olup olmadığını sordu. Gözleri zeytin yeşili jandarma yer olduğunu söyledi. Kadın hafif titreme gelmiş ellerinden birinde sepeti sağına soluna tutuna tutuna girdi içeriye. Sepetini nereye koyacağına bakındı. Önce seleye kaldırmaya niyetlendi. Nedense vazgeçti. Durduğu yerde döndü, sepetini bacakları arasına alıp yerine oturdu. İyi yolculuklar dilerken kaptanla oğlunun bileklerindeki kelepçeleri gördü. Hat çıkardı. Bir dua mırıldandı. Kadının ardından 17 yaşında bir delikanlı girdi kompartmana. İzin falan istemedi. Daha içeri girerken elindeki çantayı kapının yanında yaşlı kadının karşısına düşen boş yere bıraktı. Jandarmaların Arif kaptanla oğlunun ayakları bacakları arasından pencereye yaklaştı. Dışarıya eğildi. Aşağıda rıhtımda trenin pencerelerinde kendisini aranan anasını babasını kız kardeşini hemen gördü. El sallayıp seslendi. Onlar bir koşu pencerenin altına geldiler. Sevinçliydi. Yenice'ye dayısına gidiyordu. Tren kalkıncaya kadar aşağıdakilerle bir yığın şey konuştu. Tren kalktıktan sonra dışarı sarkarak el salladı. Pencereden ayrılırken bileklerindeki kelepçeyi görünce Arif kaptanlı oğlunu biraz afallayarak selamladı. Yerine oturuncaya kadar yine ilk sevincini bulmuştu bile. Öyle iyimser bir çocuktu ki yol arkadaşlarının asılmaya götürüldüklerini aklına getiremezdi. Tren 7.30'da kalktı. Daha istasyondan çıkarken büyük ardiyelerin ambarların yüksek taş duvarların arasına daldı. Duvarların üstünden açık antrepoların saçaklarıyla karışık limandaki vapurların direkleri görünüyordu. Kaptan sırtı beyaz kuleye dönük oturuyordu. Tuhaf şeyler düşünmeye, tuhaf hesaplar yapmaya başlamıştı kafası. Ölmemize daha buradan cumaya kadar yol kaldı. Cumaya bugün akşam karanlığında ancak varırız. Yarın hemen asamazlar bizi. Kağıtlarımızı kumandan görür, savcı görür. İdamlıklar sabah gün doğmadan asıldıklarına göre, dar ağaçlarının kurulması, kağıtlarımızın dolaşacakları yerleri dolaşması, en erken öbür gün sabah. Demek ölüme daha iki gün var. İki gece bir tam gün cuma hapishanesinde kalacağız. Eh Allah büyük. İç çekerek farkında olmadan yüksek sesle söylemişti son iki kelimeyi. Jandarmaların kendisine baktığını görünce bir şey demeden pencereden dışarıya daldı. Yaşlı kadın Karaferye'ye gelmeden indi. Delikanlı pek oturamıyordu yerinde. Treni dolaşıyor, koridor penceresi önünde dikiliyordu. Karaferye pencerelerinden yana yukarılarda çatallanan leylak rengi dağların eteklerindeki boğazda kaldı. Yenice'ye yaklaşırken tren sık şeftali bahçelerinin bağların arasına daldı. Yaz ortasında bile gür suların üstünden geçen küçük küçük köprüleri aşıyordu takırtılarla. Jandarmalarla konuşmalar başlamıştı aralarında. Arif Kaplan'ın yakıştırdığı gibi köylü çocuklarıydı ikisi de. Yunanistan'ın iki yanındaki iki denize yakın dağ köylerindeydiler. Sık kıvırcık saçlı daha uzun boylusunun Andra'ydı adı. Yanya ile Yunan denizi arasındaydı köyü. Zeytin yeşili gözlüsünün adı Leonidas'tı. Yeni şehirliydi. Ege Denizi'ne yakındı köyü. İkisi de gözlerinde hüzünlü bir imrenme ile bakıyorlardı Yenice Ovası'nın yeşiline, akarsularına. Geçimlerini keçi besleyerek biraz da zeytinlikleriyle sağlıyorlardı. Kuraklıktan tarlalarını bir türlü taşınan kirecinden ayıklayamadıklarından yakındılar. Tren Yenice'yi geçtikten sonra Vodena'ya yaklaşırken rampaya sardı. Oflaya puflaya yükseliyordu. Vakit kuşluğu aşmış öğleye geliyordu. Ekinleri biçilmiş tarlalarda kurumuş anızları yalayarak esen kavurucu bir rüzgar vuruyordu pencerelerinden içeriye. Demir yolu sağa sola döndükçe güneş koridor penceresinden kompartman penceresine atlayarak üstlerine düşüyordu. Vodena'yı geçince jandarmalar kumanyalarını çıkardılar. Aralarına serdikleri bir mendil üstüne yaydılar. Öğle yemeği olarak zeytin, peynir, ekmek, tuz, biber, birer salatalıkla birer de domates vermişlerdi karakollarından. Yemeğe başlamadan önce Arif Kaptan'la oğluna köylerinde adet olduğu gibi buyurun dediler. Kaptan kendi köylerinde adet olduğu gibi afiyet olsun, siz buyurun başlayın diye karşılık verdi onlara. Az sonra baba oğul peynir ekmekle üzümlerini kelepçeli ellerinin altında açtılar. Tren bir iki tünel geçti. Ostrava gölünü dolanmaya başladı. Güneş artık tren ne yana dönse kompartmanlarının ortasına düşüyordu. Durmadan terleyen jandarmalar üniformalarının yakalarının üst düğmesini açtılar. Çok geçmeden mataralarındaki sularını tükettiler. Ekşi suda trenden indikleri sırada güneş tam tepelerindeydi. Bütün gölgeler küçülmüş, daralmıştı. Jandarmalar yakalarını iliklediler. Küçük istasyonu yandan dolaştılar. İstasyonun gerisindeki küçük alanın kıyısında yaprakları tozdan ağarmış bir sıra akasya ağacının gölgesinde iki yaylı duruyordu. Arabacılar atlarının başına akasyaların gölgesine vermiş, yem torbalarını geçirmişti. Tren gelince ayaklanmışlar, arabalarının yanında müşteri bekliyorlardı. Jandarmalar ilk yaylıya doğru yürüdüler, durdular. Şapkalarını çıkarıp elleriyle saçlarının terini silerek Arif Kaptan'ın ne diyeceğini beklediler. Kaptan susuyordu. Andrea, hadi kaptan dedi, anlaşma arabacıyla. Kaptan başını hafifçe geriye attı, istemez. Bu sıcakta yürütecek misin bizi? Parasızım. Pek inen yoktu trenden, arabacı karlara dönecekti. Sordu, ne kadar verirsin? Hiç. Andrea, sahi hiç mi paran yok be kaptan dedi. Param yok, niyetim de yok. Ama kaptan kararlıydı. Bizi bekleyen ölüm be aslanım. Ne kadar ağır gidersek o kadar iyi. Bu bizim son gezintimiz. Jandarmalar istasyonun gerisindeki çeşmede ellerini yüzlerini yıkadılar. Başlarını çeşmenin altına tutup saçlarını ıslattılar. Mataralarını doldurdular. Arif kaptanla oğlunu alanın kıyısında bırakmışlardı. Andrea, paraları var kerataların dedi. Leonidas umutsuzlukla mırıldandı. Var ama madem bu sıcakta yürütecekler bizi, ben de yanaştırmam onları çeşmeye. Yansın kavrulsun namussuzlar. Leonidas omuz silkti. Arkadaşına ne haklı buluyordu ne de haksız. Arif kaptanla oğlunu da öyle. Ekşi sudan ayrıldılar. Çok hafif bir bayıra inip toprak bir araba yoluna çıktılar. Jandarmalar yine yakalarını açtı. Tüfekleri omuzlarında. Arif kaptanlı oğlunun dört adım gerisinde yürüyorlardı. Yol kıyısındaki elma, armut, erik ağaçlarının gölgeleri yola kadar uzanmadan diplerinde kalıyordu. Ova kurumuştu neredeyse. İki yandaki tarlalarda tepeleme harman yığınları görülüyordu. Ağustos böceklerinin ötüşlerinden başka ses duyulmuyordu. Otların, ağaçların o aygın baygın saatinde gerilerinde ayaklarının altından kalkan ince bir toz bulutu bırakarak 40 dakika kadar yürüdüler. Solda kavaklar arasında Çotul köyü göründü. Arif kaptanın tek tek ağaçlarına, çalı kümelerine, tarlalar arasındaki hendeklerine kadar çok iyi bildiği yerlerdi buralar. 300 adım kadar ileride yolun sağında küçük bir tümsek üstünde bir çeşme vardı. Çeşmenin önündeki küçük alanı gölgeleyen salkım söğütler görünmüş, çeşmenin yalağına akan suyun sesi hafiften duyulmaya başlamıştı. Jandarmaların yedikleri zeytin tuzluydu. Sık sık susatıyordu ikisini de. Su içtikçe terliyorlar, terledikçe daha çok susuyorlardı. Çeşmeye gelinceye kadar ikişer kez mataralarına el attılar. Ama ağızlarına aldıkları suyun yarısını toprak yola tükürdüler. Suları güneşten neredeyse çay pişirecek kadar ısınmıştı. Çeşmenin sesi daha yakından geliyordu. Jandarmalar sesin geldiği yeri aranıyorlardı. Arif kaptan jandarmalara döndü, başıyla söğütleri gösterdi. Ekşi su çeşmesi dedi. Suyunun üstüne yoktur. Hem soğuk buz gibi akar hem taş yesen eritir. Yakın çiftliklerdeki beyler adamlarına testiyle su aldırırlardı o çeşmeden. Andrea sağ kolu havada elini bir iki kez salladı. Öyleyse doğru çeşmeye. Kaylara giden araba yolu önlerinde güneye dönüyordu. Araba yolundan sağa çeşmenin bulunduğu tümseye giden iki yana hayıtlık toprak bir yola indiler. Toprak yol önce ince bir çaya doğru alçaldı. Pembe pembe açmış bir zakkumun dibinden çayın çakıllarını geçtiler. Çayın öbür yanında toprak yol hayıtlar böğürtlenler arasından tümseye sardı. Söğütlere yaklaşırken yolun sağındaki hayıtların dibinden kulaç uzunluğundan bir yılan çıktı. Önlerinden hızla geçerek yolun öbür yanına kaydı. Tümsekte çeşmenin yanında ilk salkım söğüdün gölgesinde durdular. Jandarmalar tüfeklerini ellerine aldılar. Çeşmeye yaklaştılar. Nöbetleşe su içip ellerini yüzlerini yıkadılar. Arif kaptanla oğlunu gözlediler. Su gerçekten soğuk, içime hafifti. Serinleyen Andrea bir iki oh çekti. O da çoğu Yunanlılar gibi çabuk kızar, darılır, çabuk gönlü olur barışırdı. Hadi dedi kaptana, yanaşın siz de. Arkadaşıyla çeşmenin başından çekildi. İlk söğüdün gölgesi altında durdu. Güneşe doğru baktı. Başını salladı. Akşama daha 7-8 saat olmalı. Leonidas omuz silkti. Bilinen bir şeydi dedi. Bir saat dinlensek mi? Leonidas yine omuz silkti. Doğrusu buydu. Öğle sıcağı kırılınca yola çıkarız. Leonidas ondan önce çöküp oturdu söğüdün gölgesine. Kaptan akan çeşmeden dudaklarını yanaştırarak suyunu içti. Doğruldu, sol elinin tersiyle bıyıklarını, sakallarını sildi. Çeşmenin başından ayrıldı. Andrea, burada mola dedi. 8-10 adım ileride yoldan yana kalan ikinci salkım söğüdü gösterdi. Siz onun gölgesine. Kendisi de Leonidas'ın yanına oturdu. Şapkalarını çıkardılar. Ceketlerinin düğmelerini çözdüler. Tüfeklerini yere bırakıp dirsekleri üstüne tüfeklerinin yanına uzandılar. Ağustos böceklerinin usandırıcı korosuna çeşmenin tek düze şarıltısı karışıyordu şimdi. Ovadan esen sıcak rüzgarla salkım söğütlerin dalları başları üstünde ağır ağır sallanıyordu. Sıcak konuşmak isteği bırakmıyordu insanda. Öteki söğüdün altında Arif kaptanla oğlu bağdaş kurup oturmuşlardı. Kaptan bir cigara sardı. Yarıya kadar içti, sırt üstü uzandı. Cigarasını sırt üstü yakarak tamamladı. Parmakları ucunda toprağa bastırarak söndürdü. Uzun uzun bir iki esnedi, gözlerini kapadı. Çok geçmeden soluk alışı değişti. Göğsü hızla inip kalkmaya, hırıltılar salmaya başladı. Uyumuştu. Az sonra oğlu da uyudu.